Global Arena'da tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın 4 Element ve İnsan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
Merhaba sayın dinleyiciler. Podcast'ımızın bu seferki konuğu Sayın Ayşe Gülsel Işık. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü'nün Türkiye temsilciliğinde başkan yardımcısı kendisi ve bugün aslında giderek belki Dünya Sağlık Örgütü kadar gündemimizin önüne çıkan bu örgütün yaptıklarının ışığında tarımda nelerle karşı karşıyayız dünya olarak, Türkiye olarak onları konuşacağız. Ayşegül Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk Salih Bey, teşekkür ederim.
Efendim ben bu örgütün FAO'nun son iki raporuna baktım. Böyle işte 2030 hedeflerinin konduğu zamana göre, hatta milenyum hedeflerinin konduğu zamana göre ya da o günün iyimserliğine kıyasladığımızda çok da iç açıcı sayılamayacak bir tablo var. Açlık konusunda, gıdaya erişim konusunda, sağlıklı gıda kullanabilme konusunda ve hepsinden önemlisi belki su kaynaklarının yetersizliği konusunda. Şöyle başlayalım. Covid-19 tarımın aslında ne kadar önemli olduğunu dosta düşmana herkese gösterdi. Siz bu konulara baktığınızda Covid, çevre, ülkelerin içinde insanların sağlıklı olabilmesi, gıdaya erişebilmesi.
Covid-19 tabii bize bir sürü şeyi tekrar hatırlattı. Evde yaşamayı, biraz daha yavaşlamayı da hatırlattı. Ama bu yavaşlama sürecinde hepimiz bir anda, oradan başlayayım ben, ne yaptık? Sağlıklı beslenmeye gayret ettik. Daha çok yemek yaptık. Bir anda herkes ünlü aşçılar, şefler haline geldi. Evet. Değil mi? Herkesin içindeki diğer ikinci kişi çıktı ortaya belki de.
Ama iş sonuçlarından biriydi bana sorarsanız.
Ama tabii ki aslında bu işin belki güzel yanıydı ama Covid-19 tüm dünyayı bir anda durdurduğunda tarımı da durdurdu. Oradan başlamak istiyorum. Tarımda da bir anda genel yasaklar nedeniyle, kapıların kapanmasıyla, işte ticari araçların sevkiyatın durmasıyla dolu tarım bir anda etkilendi. Etkilenme tabii özellikle bu gıda ithalatına bağımlı olan ülkelerde, yani net ithalatçı konumundaki ülkelerde daha fazla oldu. Çünkü üretim zaten kendi içinde yok. İşte dışarıdan bir gıdaya bağımlı ya da bu şekilde ekonomisi oluşturulmuş. Tabii ülkelerde gıda fiyatlarında bir artış gerçekleşti. Bir yanda yani erişimde bir sorun oldu. Tabii bu parası olan ülkeler için belki fiyatlar arttı ama yine de erişimde bir sıkıntı olmadı. Ama dünyanın bir sürü ülkesinde, özellikle az gelişmiş ya da düşük gelirli ülkelerde bu ciddi bir soruna yol açtı. Kapıların kapanması, insanların evlere kapanması, aslında yardımlar, bu okulla verilen gıda yardımları da bir anda kesildi. Bu ne demek oldu? Çocuklar o belki de bir öğün okulda gittiklerinde, okulda yedikleri yiyeceği yemediler. Yani ciddi bir, aslında biz hep konuşuyoruz dünyadaki açlık sorununa sürekli dikkat çekiyoruz. Görevimiz bu zaten, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü olarak açlığa son, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının ikincisi, açlığa son hedefine ulaşmak için çalışıyoruz. Tabii bu tek başımıza yapmamıza imkan yok. Bunu hep birlikte yapmaya gayret ediyoruz. Tüm kurumlarla, devletlerle, özel sektörle, akademiyle. Ancak da bu hedefe sizin de dediğiniz gibi ulaşmak mümkün mü bu şartlarda? Üzerine bu tür krizlerde gelince tarım özelinde çok mümkün görünmüyor. Şimdi 600 en son raporumuzda, SOFI 2000 gıda güvenliği raporumuzda 2020 yılında yayınladığımız 2019 verileriyle Evet, yayınladığımız raporda 690 milyon insan açlıkla mücadele ediyor görünüyor. Evet, yani
COVID-19'un yeterince gıda alamıyor.
Yeterince gıda alamıyor. Yani tabii kıtlıktan bahsetmiyorum. Kıtlık da şu anda su kaynaklarındaki tehdit nedeniyle bazı ülkelerde biliyorsunuz kıtlık tehlikesi Afrika'da özellikle çok fazla. Tabii orada tamamen gıdaya erişimin olmadığı, suyun olmaması nedeniyle en az 10 bin insandan 2 kişinin günde öldüğü durumlarda işte kıtlık ilan ediliyor. Bizim bir endeksimiz var, ona göre hesaplanıyor bu. Ama mevcut durumda COVID-19'un etkisiyle artı 130 milyon, o 690 milyona artı bir 130 milyon insanın da gıda erişiminin sınırlanacağı tahmin ediliyor. Bu ne demek? Yaklaşık dünya nüfusunun 10, yani 10 kişiden birinin aslında gıda erişimi sınırlı, yeterli beslenemiyor, sağlıklı beslenemiyor. Bu oldukça önemli bir rakam. Bunlar tamamen tabii baktığımızda düşük gelirli grupta daha fazla, orta düşük gelirli grupta biraz daha, bu miktar 2 milyar insanı buluyor. Yani beslenmede yine sıkıntı yaşıyor. Böyle bir baktığımızda da dünyanın dörtte birinde aslında neredeyse gıda güvensizliği sorunu var.
Şimdi raporlarınızın, yani hem bu gıda güvenliği raporunuzun hem de genelde su ve tarım üretimi raporunuzda çok çarpıcı bir şekilde eşitsizliğin yaratmış olduğu var ortaya çıkıyor ki bu artık ülkelerin, yani zengin ülkelerin içinde de böyle. Yani Amerika'da nüfusun bugün beşte birinin doğru dürüst gıdaya ulaşamadığı söyleniyor. Dünyanın en zengin ülkesinden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla sizin işiniz aslında sosyal, ekonomik ve siyasal bağlantıları çok güçlü olan bir iş. Çok çevreyi ikna etmeniz gerekiyor problemler.
Kesinlikle. Aslında bu krizler ne kadar hazırlıksız olduğumuzu da daha büyük krizlere gösteriyor. İşte bugün COVID-19 gibi bir virüsle karşı karşıya kaldık. Yarın bunun bir hayvandan birbirine bulaşacak başka bir virüs olmayacağının garantisi yok. Ya da bitki hastalıkları nedeniyle bir anda direkt bir büyük bir zararlının ya da gelmesiyle, ki çekirge krizi oldu son, evet, aynı anda. Yani bu tür krizlere bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor tarımda. Özellikle tarımsal üretimi zengin olan ülkelerin stoklarını çok tabii ki düzenli tutmaları gerekiyor belki, ama bir taraftan da işte değişik baskılar var, su baskısı var, iklim baskısı var, çevre baskısı var, ama insan baskısı var zaten bir taraftan. Bizim kendi taleplerimiz o doğrultusunda tarım toprakları başka amaçlarla kullanılabiliyor. Ya da tarım artık cazip bir sektör olarak görülmüyor. Gençler tarafından, çiftçiler tarafından emek yoğun bir sektör. Çünkü köyden şehire göç giderek artıyor ve dijitalleşen bir dünyada da yaşıyoruz. İşte gençler artık farklı bir bakış açısıyla dünyada kendi hedeflerini belirliyorlar. Evet. Tarım onların odağında değil. Çünkü işte sosyal medya, diğer televizyon bize hep başka bir dünyayı aslında bir taraftan da tarif ediyor, gösteriyor. Ve bunun içinden sizin tarımı çıkarıp merkezinize koymanız ve o merkezin içinde o tarıma gerekli yatırımı yapmanız ve insanların gerçekten farkındalığını artırmanız biraz zor. Çünkü geçmişten gelen politikalar da bunu böyle yönlendirdi tüm dünyada. Yani sonuçta bir sanayi kalkınması. Tabii. Oldu ve ortaya tarımla ilgili belki de gerçekler, nasıl olsa doğa bize bunu veriyor. Peki, bir şekilde o üretimin cevabını veriyor diye sağlandı. Ama şimdi anladık ki tarım önemli, çünkü gıdamızı tarımdan elde ediyoruz.
Peki Ayşegül Hanım, şimdi bir takım yeni teknolojiler falan var. Bunun dünyanın kendisini besleyemeyeceği bir an olabilir mi?
Mevcut gıda üretimi yeterli ama eşit değil, adil dağıtılmış durumda değil. Çünkü ülkelerin coğrafyası farklı, iklimi farklı, ekonomik gücü farklı. Bununla doğru orantılı olarak da gıda üretimleri ve gıda erişimleri farklı ve eşit değil. Ama işte Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak hep dikkat çektiğimiz nokta, artan nüfusla birlikte gıda üretiminin de artması gerektiği, ama bir taraftan da azalan kaynaklarla bu gıda üretiminin nasıl yapılacağını çok iyi planlamamız gerektiğini vurguluyoruz. Aslında hani risk tehdit burada başlıyor. Bir taraftan savaşlar ya da ekonomik sorunlar var ama çevrenin, doğal kaynakların düzgün kullanılmaması, israf, özellikle gıda israfı ve diğer yaptığımız, işte çevreyi kirlettiğimiz her türlü yöntem, usul bizi 2030 yılında o sıfır açlık hedefine ulaşmamıza engel olacak tabii ki. Yani şu anda hedefimiz bu ama ben çok umutlu olmak istiyorum. Ancak şöyle umutlu olabilirim. İsraf etmezsek umutlu olabilirim. Çünkü üçte birini aslında ürettiğimiz gıdanın israf ve kayıp ediyoruz. Ben yani çok... her yarısı bir miktar toprakta kayboluyor, üretim aşamasında kayboluyor. Bir miktar da bizim soframızda kayboluyor.
Bu tabii aslına bakarsanız sizin çalışmalarınıza bakınca bunu çok kısa bir geçiş sorusu olarak sormak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü ile sizin çok yakın çalışıyorsunuzdur diye herhalde varsayıyorum. O yüzden de aklıma dehşet verici bir soru geldi, verici bir soru. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Dünya Gıda Örgütü'nden çıkmaya karar verdi Trump yönü döneminde. Doğru, haklı ya da haksız nedenlerle onları tartışmayacağım. Sizin üzerinizde de acaba böyle bir baskı var mı?
Yok, aslında bizde tam tersine oldu. Gıda Tarım Örgütü olarak, Birleşmiş Milletler'in Gıda Tarım Örgütü olarak çok hızlı bir şekilde COVID-19 ile ilgili bir yapılandırma programı hazırladık ve ülkelere en azından politika desteği, stratejik destek sağladık. İşte bir hızlı bir araştırma gerçekleştirdik. Tarımı ne kadar etkiliyor COVID-19? Bunu dünya genelinde ölçmeye çalıştık. Türkiye'de de bunun anketlerini yaptık. Türkiye'nin, yani gerçekten diğer ülkelere göre Türkiye iyi bir konumda ve COVID-19'a çok hızlı tepki vererek gerekli tedbirlerini aldığını gördük bu anket, yaptığımız anket neticesinde. Ama tabii ki Kırgızistan gibi bir ülke mesela dış bazı ürünlerinde ithal ettiği için özellikle başka ülkelerden fiyatlarda artış oldu. İşte Kazakistan bir anda buğday ihracı cihatına son verdi, kapısını kapadı. Bu da diğer ülkelere etkiledi. Ya da hızlı tüketilmesi gereken gıdalar, işte süt toplamada bir o anda ilk başta krizde bir sıkıntı yaşandı. Ya da hızlı domates tarlada kaldı, işçiler tarlaya gidemediği için, mevsimlik tarım işçileri. Bunlar ilk anlık tepkilerdi. Orada bir kayıp, ekonomik kayıp yaşandı. Ama sonrasında işte gerekli tedbirler, izinler çıkartıldı. İşte sıfır temassız ticaret ya da Avrupa Birliği'nin yeşil koridor gibi uygulamalarıyla bu sorunlar yavaş yavaş aşıldı. Ama tabii şimdi bu belli ülkelerde bu gerçekleştirildi. Gıda bankacılığı bir anda çalıştı. Amerika mesela bir sürü işte tarladaki ürünü gıda bankacılığı sistemine hibe etti ve ürünler konserveye dönüştürüldü. Hızlı bozulabilebilecek sebzeler. Ya yani bazı tedbirler alındı tabii ki. Ama bu her ülkede değil. Sonuçta böyle bir durum oldu.
Peki Türkiye'ye geçelim o zaman. Şimdi İzmir Ticaret Borsası adına yapıyoruz bu söyleşiyi. Evet. Onlar işte Ege Üniversitesi ile ortak olarak bir teknoloji merkezi kuruyorlar. Bu bahsettiğiniz sorunlarla en azından Türkiye'de Ege ölçeğinde nasıl başa çıkılacağını görmek için. Tarım Bakanlığı yetkilileri de bize kendi yaptıkları işte tohumla ilgili vesaire bir şeyleri, çalışmaları filan da aktardılar. Benim size sormak istediğim şu, şimdi benim raporlarınızdan gördüğüm, bakıyorsunuz işte çocukların sağlıklı gıdaya erişimi. Garip bir şey, çocuklar doğru dürüst doğdukları zaman gıda bulamıyorlar. Anne sütüyle beslenemiyorlar. Annede yeterli süt yok fakat şişman oluyorlar. Sağlıksız bir şeye gelince ise erişkin oldukları zaman da dünya bir obezite sorunuyla karşı karşıya. Bu bir sonuç. Bu buna karşılık nüfusun artışı, nüfusun şehirlere gitmesiyle artan su talebi, suyun, su kaynaklarının giderek kısıtlı hale gelmesi, bütün bunlarda ve yoksulluk ölçütlerinde Türkiye nerede duruyor? Tarım Türkiye'deki genel bakış, genel tablo ne? Türkiye'nin tarım üretimi sizce nereye gidiyor? Bu yeni döneme hazırlıklı bir yapısı var mı? Çünkü bütün konuşmalarımızda hep vurguladığımız en azından kalıcı iş gücünün yaş ortalamasının 65 olduğu bir ülkeye doğru, pardon 55 olduğu bir ülke haline geldik. Bu da 10 yıl sonra 65 demek ne olacak ve siz de söylediniz. Çocuklar, gençler de köyde işim yok benim diyerek de zaten gitmek istiyorlar. Tarım çok meşakkatli geliyor.
Doğru, bu bir sorun. Onu mutlaka bir kenara koyuyoruz. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda şunu mutlaka söylemem lazım. Türkiye tarımsal üretimde dünyada 7. sırada. Evet. Ve 10 yıllık kalkınma planında da hedefini 2023 yılında dünyada 1. sıraya gelmek üzere koydu. Şimdi bu önemli bir hedef. Ve bu hedefe ulaşabilmesi için...
Dünyanın bir numaralı tarım üreticisi olma hedefi mi?
Evet, böyle bir hedefi var 2023'te. Ve tarım stratejik bir sektör olarak da yine bu planda belirlendi. Diğer savunma sanayi ve turizmle birlikte. Ama bu ne demek? Politikalar, benim yani buradan doğal olarak çıkarımız, tarım politikası bu yönde bir değişiklik gösterecek. Türkiye aynı zamanda Avrupa'nın ihracatçısı, yani bir sürü ülkeye ve işte Kore'ye, Amerika'ya farklı ürünleri ihraç eden de bir ülke. Bu da önemli. Şimdi böyle bir güçlü bir yanımız var. Türkiye'nin bu güçlü yanını daha da güçlendirmesi gerekiyor. Ama tabii sorunlu alan ne? Kırsaldaki nüfusta son işte 15-20 yıldır diyelim %18'lere kadar bir düşüş oldu. Evet. %45'lerden başladık. %15-18'lere geldik. Burada genç nüfus ne kadar? Tabii o da ayrıca bir soru işareti. Genç nüfus çünkü tarımla uğraşmak istemiyor. İşte burada Tarım Bakanlığı'nın genç çiftçi ile ilgili bir projesi var. Yine aslında kırsal kalkınmayı güçlendirmek adına yıllardır yürüttüğü yatırımı teşvik eden projeleri var. Farklı özellikle illerin ihtiyacına ve özelliğine göre, yani eğer zeytin üretiyorsanız işte gıda sanayini destekleyecek şekilde zeytinyağı fabrikası kurulumunu teşvik eden yatırımları var, teşvikleri var. Bunlar önemli teşvikler işte ve destekleme politikaları da gıda tarımsal üretimde özellikle ihracat odaklı artık değişmeye de başladı. Yani talebe göre bir destekleme politikası da yavaş yavaş gelmeye başladı. Bütün bunlara tekrar gözden geçirilendi. Bir tarım şurası gerçekleştirildi bu yıl. Bütün üniversitelerin tarım şurası ve tarım şurasında da ciddi kararlar alındı. Tarımdaki dönüşümle ilgili. Dijital tarım bunlardan biriydi. Daha sonra uygulamaya geçecekti. Ama COVID-19 nedeniyle bir anda dijital tarım işte... İzmir Ticaret Borsası'nın da içinde olduğu bakanlıkla FAO da burada EBRD ile beraber çalışılıyor. Bir anda ön plana da çıktı bu konu ve bir DİTAP isimli dijital pazar oluşturuldu. Bu pazar neyi sağladı? Aslında biraz önce söylemeyi unuttum. COVID-19 tedbirleri kapsamında çiftçileri, üreticileri, girdi sağlayanları ve alıcıları bir araya getirdi. Tabii çok daha yeni pazarın, dijital pazarın biraz daha güçlendirilmesi gerekiyor. Bu yönde de çalışmalar var. Biz şimdi FAO ve Tarım Bakanlığı olarak da bir dijital tarımla ilgili bir strateji hazırlıyoruz projeli bir şekilde. Bu projenin içerisinde bütün ortaklar, paydaşlar var. Ama tabii ki teknolojinin, tarımda teknolojinin, transferin güçlendirilmesi adına mutlaka pilot uygulamalara ihtiyaç duyulacak. Anladığım kadarıyla İzmir Ticaret Borsası da Ege Üniversitesi Tarım Bakanlığı ile bu startupların başlatılmasına katkı verecekler. Bu çok güzel çünkü teknolojiyi bir yerde uygulayıp sonrasında aktarmanız gerekiyor. Belki dijital tarımda büyük işletmelere aktarmanız kolay ama burada benim hep gündeme getirdiğim küçük aile çiftçiliği, onları da unutmamamız ve yani onları bu sürece nasıl dahil edeceğimizin planını şimdiden yapmamız gerekiyor. Tarım Bakanlığı'nın bu yönde çalışmaları var. Küçük aile çiftçiliği yılı 2015 yılında biz Birleşmiş Milletler olarak ilan edilmişti. Ama şimdi gelecek 10 yıl küçük aile çiftçiliği yılı olarak tekrar altı çizildi ve gündemde tutulacak. Çünkü dünyada aslında gıdayı, bitkisel ürünü, hayvansal ürünü, su ürünlerini üreten neredeyse tüm üreticilerin %80'i küçük aile işletmesi. Bu çok önemli. Ve Covid'de aslında en çok etkilenenler de onlar oldu. Yerel pazarlarda işte ürününü satan kadınlar, bir onu da altını belki söylemek lazım. Tabii. O pazara gidemedi, ürününü satamadı. Yani işte bu dijital market dediğimiz dijital platform aslında onların o pazara erişimini belki de en hızlı şekilde sağlayacak. Çünkü herkes de evinde oturdu, internet üzerinden alışveriş yaptı. Bu hızlı bir çözüm oldu. Ama tabii bu hızlı çözümü altını iyi doldurmamız gerekecek sonrasında.
İki sorum olacak o zaman size. Bir, bu su meselesi. Yani Türkiye'de suyun çok kötü kullanıldığı ya da çok müsrif bir şekilde kullanıldığı ve tabii bu müsrif kullanma sonucunda toprağın da tuzlandığı vesaire. Bunlar çok tartışılan konular. Bunlarla ilgili durumumuz nedir? FAO bu konularda yardımcı oluyor mu? Onu bir önce sormak isterim size. İkincisi de bu bahsettiğiniz çok önemli bir konu. Bizim de konuşmalarımızda sık sık geçiyor. Küçük üreticiler, korumasızlar, eğitim seviyeleri teknolojik olarak bir takım işleri yapmaya belki elverişli. Kooperatifleşme acaba bunun bir çözümü mü? Ya o konuda sizin bir çalışmanız var mı ya da yapılanları nasıl görüyorsunuz?
Şimdi su konusuyla ilgili Kasım'ın sonunda bir rapor açıkladık. Ve su dünyada gerçekten bir sorun haline gelecek dedik. Ve dolayısıyla da bu kıtlığı tetikleyebilir diye. Rapor biraz can yakıcı ama maalesef dünyada böyle bir su sorunu var. Tarımsa suyun %70'ini kullanan bir sektör. Türkiye'de de böyle. Şimdi bu kadar bütün o temiz kaynak sularını kullanan bir sektörü suyun kontrolünü yapmazsanız doğal olarak su israfına, suyun kıtlığına büyük bir katkı vermiş olacaksınız. Şimdi gıda israfı da aynı şekilde, yani üretilen bir gıdanın soframıza gelmeden yolda kaybolması ya da markette işte çöpe gitmesi aslında sadece gıdanın değil, ona harcanan enerjinin, suyun, besin elementlerinin, emeğin de çöpe gitmesi demek oluyor. Yani bir israf konusunu konuştuğumuzda su israfı var, kontrollü sulamanın yapılması gerekiyor, suyun muhasebeleştirilmesi gerekiyor. Sulama birliklerinin o yönde tekrar bir yönetmeliklerinin gözden geçirilip işletmelerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor kesinlikle suyun muhasebeleşmesi anlamında. Ve kontrollü sulama tekniklerinin de çiftçiye öğretilmesi, tanıtılması gerekiyor. Bununla ilgili yok mu çalışmalar var? Ama şimdi öncelikle o bilincin oluşması gerekiyor. Yani damlama sulama yöntemi kesinlikle suyun tasarrufunda etkili. Biz Konya'da GEF kaynaklı, Küresel Çevre Fonu kaynaklı Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir proje yürütüyoruz. Sürdürülebilir arazi yönetim ve iklim dostu tarım diye. Burada iklim değişikliğinin etkilerini azaltılacak yöntemlerini hepsini uyguluyoruz. Bunun içinde sulama yöntemleri de var. Ve şeker pancarında %25'lik bir verim artışı ve %25'lik de bir su tasarrufu sağladık. Yani bunu uygulamamızda çıktı. Gördük ve çiftçi de bundan çok memnun kaldı. Çünkü orada bir uygulamalı çiftçi okulu açtık. Bu uygulamalı çiftçi okulu çiftçinin bir araya gelerek uzman eşliğinde sorunlarını tartışıp o sorunları çözüm arama çabasını içeren bir konsept tartıştırarak uzmanın da desteğiyle, teknik uzmanın da desteğiyle çözümü bulup sonra da onu birlikte uygulatan bir yöntem. Çok da başarılı oldu. Şimdi farklı 10 ilde de bu uygulamaları çiftçi okullarını illerin üretim tercihine göre gerçekleştiriyoruz.
Bunun gençleri yeniden tarım sektörüne yönlendirmede de bir yararı olacağını hesaplıyor musunuz?
Evet, çünkü adı üzerinde bunun okul. Çünkü çiftçiliğin aslında belki de gençler için cazip olmamasının bir nedeni gerçekten bir meslek gibi görülmemesi. Çiftçiliğin saygıdeğer bir meslek olduğunu bir kere öncelikle bizim topluma inandırmamız lazım. Dolayısıyla gençlere inandırmamız lazım. Hani babadan kalan bir meslek bile olsa çok güzel bir meslek olduğunu, onların da inanarak bunu yapmalarını teşvik edecek yöntemler lazım.
Hepimizin muhtaç olduğu bir meslek.
Kesinlikle. Yani. Bir de Onlar olmazsa biz ne yiyeceğiz değil mi? Çiftçiler üretmezse, o küçük köy, aile çiftçisi, köylü üretmezse biz ne yiyeceğiz? Yani bunu artık toplumun kabul edip, toplumun da o saygıyı, gıdaya saygıyı, çiftçiye saygıyı hissettirmesi gerekiyor. Nasıl hissettirilir? Şimdi belki çiftçi kazandığının karşılığını alınca, o emeğinin yani daha doğrusu harcadığının karşılığını kazanarak alınca hissedecek. Verdiği emeğin değerini alacak. Bunun için de çiftçinin, işte öbür sorunuza geliyorum, tabii ki bir örgütlü yapı içinde olması kesinlikle pazara erişimini güçlendireceği için, daha yüksek fiyattan ürünün satışını teşvik edeceği için önemli. Kooperatifçilik, örgütlü yapılar kesinlikle önemli. Burada özel sektörle çiftçiyi bir araya getirecek sözleşmeli tarım modeli de önemli. Bu konuda şöyle, örgütlenmeyle ilgili daha önce yürüttüğümüz projeler oldu. Şimdi bir yayım projesi tamamladık. Tarımsal yayım, yani bilginin çiftçiye ulaştırılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir yayın modeli geliştirildi. Bunun için de özellikle örgütlü yapıların olması gerektiği, o örgütlü yani mevcut yapıların aslında bir gözden geçirilip bu sisteme dahil edilmesi gerektiğini işte öneri olarak götürdük. Tarım ve Orman Bakanlığı bu yönde çalışıyor. Özellikle sözleşmeli tarım modelinde de tarım kredi kooperatifleriyle şu anda daha çok yürütmeye çalışıyorlar. İşte TİGEM burada ata tohumların üretilmesinde aktif rol alıyor. Yani aslında TAGEM, yine Tarımsal Araştırmalar Politikalar eski adıyla TAGEM Genel Müdürlüğü, özellikle sanayi ve üreticiyi bir arada buluşturmaya çalışan projelere destek veriyor. Kendi sahalarını açıyor. Tohumların, yeni tohumların üretilmesinde ya da yeni teknolojilerin belirlenmesinde bu işbirlikleri devam ediyor. Yani bu anlayış artık olmazsa olmaz. Çünkü tarım gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir sektör, stratejik bir sektör. Tarımın sürdürülebilirliği, devam edilebilirliği için de hepimizin bir çaba göstermesi gerekiyor. Benim tüketici olarak işte israf etmemem gerekiyor. Üreticinin de doğru yöntemi kullanarak, doğru tohumu kullanarak tarladan daha yüksek verimi alması gerekiyor. Bunun için de sulama yöntemleri de var. Onun da suyu bilinçli kullanması gerekiyor. Ya da işte dijital tarımdaki fırsatlardan nedir bu? Don verilerinin, iklimle ilgili verilerinin telefonuna geleceği uygulamayı, basit uygulamalardan bahsediyorum, alması ve ona göre bazı tedbirler alması tarlada. Bunların hepsinin bir şekilde entegre olarak yapılması gerekiyor. Ama işte burada ama neye geliyoruz? Sonuçta ben yine tarımsal yayıma geleceğim. Çiftçinin o bilgiye erişimi çok önemli. Çünkü çiftçi önce duyuyor, doğru, ama görerek inanıyor. Doğru. Yani uygulamayı görmesi gerekiyor. Tabii. Görecek ki başarıyı görecek ve kendisine bunu model alacak. İşte bunu göstereceğimiz daha çok projelerin, modellerin olması gerekiyor. Biraz daha belki o anlamda iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını destekleyen bir ortam yaratmamız gerekiyor.
Doğru, haklısınız. Peki Ayşegül Hanım, son olarak da bunu sormak isterim. Anlattıklarınızdan, genelde iki raporunuzda da ortaya çıkan çok karamsar tablonun İçinde Türkiye daha iyi bir yerde duruyor.
Kesinlikle. Türkiye yok.
Ona gelebileceğimiz ortaya çıkıyor.
Hatta şöyle diyeyim, Türkiye'de hep biz işte yani açlık sınırı ile ilgili terimlerimiz, değerlendirmelerimiz vardır. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Bu çok net olarak da deklare edildi yine en son Birleşmiş bizim bir raporumuzda. Türkiye'de böyle bir sorun yok. Covid-19'dan da etkilenmediğini, çok büyük bir etkisinin olmadığını Covid-19'un tarıma bir raporla tespit ettik. Ama nedir? Düzeltilebilecek, daha iyi hale getirilebilecek öneriler oldu. Şimdi bu kriz başka bir zamanda tekrar karşımıza çıkabilir. Öncelikle krizlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Risk yönetimi yapabilmemiz gerekiyor. Bunun için neler yapılabilir bir daha gözden geçirmek lazım. Özellikle destekleme alan, yani çiftçi kaydı olan çiftçiler. Belki direkt etkilenmediler ama çiftçi kaydı olmayan çiftçilerde bir olumsuz belki başlangıçta bir etkilenme oldu. Ama ben sahada şunu gördüm, herkes kendi çözümünü bir anda bulmuştu.
Çok çok ilginç gerçekten.
Yani o güzel işte süt toplanmış, tabii ki satılamamış, hemen işte peynire dönüştürülmüş. Ya da başka şekilde diğer işte domates ya da tarladaki üzüm başka şekilde değerlendirilmiş. Yani kendileri birer çözüm bulmuşlar ama son günlerde de bu dijital pazarı daha aktif kullanmaya başlamışlar. Ama burada çiftçinin üzerinden yani destek anlamında elinizi çekmememiz gerekiyor. Tüm dünyada bu böyle. Her ne kadar bazen politikalar sanki bu desteklemeler azaltılmalı yönünde gelse de tarım yani bana göre hem siyasetten ayrı tutulmalı hem de kesinlikle destekleme anlamında böyle bir merkezde olmalı.
Belirlenecek bir sektör değil.
Evet.
Doktor Ayşegül Selışık, çok çok teşekkür ederim. Hakikaten çok ilgilendirici bir konuşma için. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? İsraf konusunu da üzerine basa basa anlattınız. Onun için ayrıca...
Evet, yani gıdanı koru kampanyamız var. Tarım Orman Bakanlığı ile başlattığımız. İsraf etmeyelim, soframıza sahip çıkalım diyoruz. Ve bu konuda hepimiz üzerimize düşeni yapalım.
Peki efendim, çok çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum.